Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, Genç Zamanı programıyla sizlerle birlikteyiz. Bu hafta bir değişiklik oldu. Cumartesi günü bugün programımız yayınlanıyor. Normalde çarşamba günü sizlerle birlikteydik. Cumartesi gününden itibaren artık saatler 22 ile 00 arası, 24 arası Erkam Radyo'da 96.8'de sizlerle birlikte olacağız. Ben Salih Yüzgenç ve Mehmet Lütfi Arslan abimizle beraber programımıza devam ediyoruz. Bugün güzel de bir konuğumuz var, Kadir Beker. Öncelikle Lütfi abiden başlayalım. Abi merhabalar.
Merhaba. Herkese hayırlı programlar diliyorum. Hayırlı akşamlar yine diliyorum. Bu saate alınması bence daha iyi oldu. Genç bir saat bu saat çünkü. Yani 10 ile 12 arasında gençler, hem de cumartesi günleri. Bilmiyorum, daha farklı gündemlerde olabilirler ama genç zamanındaki gündemlere yoğunlaşıp bizimle beraber olurlarsa, özellikle sosyal medya hesabındaki katılımlarıyla bizleri memnun edecekler.
Kadir Beker de aramızda. Kadir abi sen de hoş geldin.
Hoş bulduk. Sefer hayırdır.
Ayağının tozuyla İstanbul'a gelir gelmez programımıza hemen konuk oldu Kadir Beker. Kendisi şairdir. Aynı zamanda internet üzerinden de güzel radyo programları yapmakta. İnşallah bugün de bize güzel şiirleriyle, değil mi? Kadir İnşallah. Abi destek olacak.
Kadir'le ilgili yeni bir gelişme de oldu. Yeni okulunu bitirdi.
Evet, hayırlı olsun.
Yani tebrik ederiz kendisini. Cenab-ı Hak bundan sonra da hayırlı güzel gelecekler lütfeylesin.
Amin. Darısı inşallah gayret edip bitirmeye çalışanların başına olsun.
Salihinde bir 6 ayı kaldı.
Evet, inşallah. Evet,
inşallah. Hadi bakalım, hayırlısı.
İnşallah. Başına. Bizleri twitter.com/gençzamani adresinden ve facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebilirsiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Arkamda Genç Zamanı hashtag ile de yine sorularınızı gönderebilirsiniz. Biz her zaman o soruları stokluyoruz, yedekliyoruz. Lütfü abiye yönetmeye çalışıyoruz inşallah programlarımızda. Bugün şöyle bir gündemimiz var abi. 2014 yılı içerisinde Google'da en çok aranan kelimeler. Çok ilginç bir derleme yapmışlar. En çok aranan kelimelerde Türkiye'de birinci sırada seçim sonuçları var doğal olarak. İkinci sırada Dünya Kupası 2014. Üçüncü sırada Soma. Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız tatsız bir olay Soma'da gerçekleşen. Dördüncü sırada Flappy Bird.
Bir oyun ismi değil mi bu?
Evet, Flappy oyun. Bird. Android ve iOS işletim sistemlerinde oynanan bir oyun. Beşinci sırada Kobani var. Malum Kobani. Altıncı sırada IŞİD. 7 ailesi hastalığı. 8 selfie. 9 torba yasa. 10 Gazze. Gazze'nin bu sıralamada ilk, yani 10. sırada bile olsa olabilmesi bana hoş geldi abi. Siz neler düşünüyorsunuz bu sıralama hakkında?
Aslında bu sıralama bir tarafından bakıldığı zaman bizim siyasi ve kültürel gündemimizi yansıtan ilginç bir sıralama. Seçim sonuçlarının birinci sırada çıkması. Bir seçim geçirdik malum. Ondan kaynaklı olabilir. Dünya Kupası zaten malum. Hani insan internetin ve sanal dünyanın tehlikelerini nazara itibare aldığı zaman çok daha farklı bir liste bekliyor ama bu liste yine biraz yunmuş yıkanmış gibi geldi bana. Dolayısıyla evet. Orada sadece hani bir Flappy Bird ile selfie, sadece hani bu sosyal medya ile ortaya çıkmış ya da internetle ortaya çıkmış alışkanlıkları işaret eden bir şey. Onun dışında torba yasa, Gazze, IŞİD, Kobani, bunlar Soma, güzel, en azından insanlarımızın ilgili alakalı olduğu gündemler ki bunun dünya şeyi var mı, trendi var mı? Yani dünya ile ilgili bir sıralama var mı Salihciğim?
Evet, dünya ile ilgili de bir sıralama var Lütfü abi. Birinci sırada dünya genelinde Google'da, tabii Google'ın Google üzerinden yapılan bir araştırma bu. Google zaten dünyanın en çok tıklanan, en çok kullanılan araba motoru.
Evet.
Birinci sırada Robin Williams var.
Evet, intihar etmişti bu.
Evet.
Ölü Ozanlar Derneği filmiyle bildiğimiz bir Amerika'nın da özellikle o Vietnam'la ilgili yapmış olduğu film, akabinde çevirmiş olduğu filmler bir tür hani Hollywood'un ikon isimlerinden bir tanesiydi. Yani kendisine böyle çok Amerikalıların prestij ettiği, sevdiği, böyle bir insanın intiharla terki dünya etmesi bir Amerikan rüyasının aslında Malcolm X'in dediği gibi bir Amerikan kabusu olduğunu mu gösteriyor? Buraya bir mim koyup geçelim.
Tamam abi.
İkinci sırada ne var?
İkinci sırada World Cup. Yine yani, Dünya Kupası.
Bizim Dünya Kupası. Evet. O anlamda Türkiye ile dünya benzeşmiş. Ebola var sonra herhalde.
Ebola var. İşte Malezya Airlines var. Düşen uçak.
Niye düştü o uçak değil mi?
Niye düştü o uçak? Hala herhalde aydınlatılamadı.
Evet, hala kadarıyla aydınlatılamadı, evet.
Beşinci sırada ALS hastalığına tepki olarak çekilen videoların şeyi olan, başlığı olan işte
tam bir su israfı.
Evet. Siz de galiba bir cevap vermiştiniz abi.
Biz onu Kadir'le yapmıştık değil mi Kadir'cim? Evet, senle evet, öyle bir şey yapmıştık. Ne yapmıştık? Yüzlerimizi kapatıp.
Evet, ben Kastamonu'daydım o zaman. Liseli arkadaşlarla beraber bir kamptaydık. Arkadaşlarla otururken dedi ki ya böyle böyle bir faaliyet var, gelişme var. Biz de hani bu su israfına dikkat çekmek açısından hem Afrika'da hem ülkemizde öyle bir video çekmiştik. Allah razı olsun, abimize de meydan okumuştuk haddimiz olmayarak. Siz de onu cevap vermiştiniz.
Kuyu açmak için mi yapmıştık?
Evet, Afrika'da bir su kuyusu açmak için 100 TL yatırıp meydan okuyorduk. Artık kime meydan okuyorsak ben
açabildiniz
size biraz gayret gösterdik, belli bir ücret toplanmıştı ama
ama yani, hala açık değil mi o kampanya?
Hala açık diye tamam, ben biliyorum abi.
Tamam, iyi, onu biz biliyorsun, sen onu takip edeceksin.
Evet.
O bir bu bizim hayatta yani ikimiz bu anlamda evet, bu işi başlatmış olduk. Hayatta bir dikili taşımız olsun Kadir.
İnşallah.
İnşallah siz takip edin onu. Biz o peki, kuyuyu açalım.
Evet, evet. Lütfü abimiz de suyu dökmek yerine suyu içerek hatta üç yudum da içerek güzel bir cevap vermişti.
Evet, orada su döküyorlar insanlar başlarının üstüne hani evet, o ALS hastalığına bir destek olsun diye. Ama hani ALS hastalığının bir semptomlarına karşılık o buzla işte vücudu uyarmak anlamında, hı hı, bir tür insanların oraya dikkatini çekmek için yapıyorlardı ama tam bir su israfıydı. Biz de onu su içerek üç yudum da içerek ve suyu israf etmeyerek o bir damla suyu bile hadi al bakayım bunu da iç diye böyle işaret yaparak güzel bir şeydi o.
Evet. Devam edelim. Dünya sıralaması ilk onda. Beşinci sırada ALS kampanyası vardı. ALS hastalarına yönelik tepki çekmek için yapılan kampanya vardı. Altıncı sırada Flappy Bird. Yine dünya gündemimizde de bizim aynı. Yedinci sırada Chonikita Wurst. Bu yanlış hatırlamıyorsam abi Eurovision'da 2013 yılının yanlış hatırlamıyorsam birinci olan sanatçı ya da şarkıcı.
Evet.
Yanlış hatırlamıyorsam da cinsiyetsiz yani kendini öyle tanımlıyor. Yani biseksüel mi diyorlar artık? Tam şerinde bilmiyoruz ama çok da araştırma gereği duymadık. 8. sırada IŞİD var. İngilizce şeyiyle. 9 Frozen, 10 Sochi Olimpiyatları. Sochi'de gerçekleşen olimpiyatlar.
Frozen bir film ismi değil mi?
Yanlış hatırlamıyorsam evet, Frozen.
Evet. Bu da dünya eğilimi. Dolayısıyla Türkiye ile dünya arasında çok da böyle bir fark yok. En azından gündemin takibi açısından ya da mahalli tabii bir takım farklar olarak, hı-hı, olabilir. Soma bizde mesela 3. sıraya çıkmış. O önemli bir şey. Ama Flappy Bird olsun, IŞİD olsun, ALS hastalığına yönelik kampanya olsun, Dünya Kupası olsun. Hı-hı. Bunlar hep önemli şeyler. Gazze'nin bizde öne çıkmış olması, torba yasanın öne çıkmış olması da tamamen bizimle alakalı şeyler. Evet. Başka haber var mı Salih'ciğim?
Başka haberlerimiz devam ediyor abi. Yalnız ben bir şey daha dikkat çekmek istiyorum. Lütfü abi. Bunlar bir araştırmalar yapılmış bunun üzerine. Ben bir yerde okumuştum. Çok değişmiyor. Yani siz yine söylediniz. Bu yazılan kelimeler pek değişmiyor. Hala 2013'te de aşağı yukarı aynı şeyler vardı. Yani gündem değiştiği için belki IŞİD falan ön plana çıktı ama Dünya Kupası yoksa Avrupa Kupası var. İşte Avrupa Kupası yoksa Afrika Kupası var. Ki bu aslında biraz sansürlü bir liste. Tabii buraya girmeyen kelimeler de var.
Evet, evet, o önemli bir şey. Yani burada bize aslında ne aranması gerektiğini de bir anlamda söylüyorlar bunlar.
Evet.
Arananların da aslında bir tür insanların eline verilmiş oyuncaklar, lollipoplar olduğunu da görmek lazım. Her sene de böyle bir evet, mutlaka aranması gereken ya sportif veyahut da başka türlü bir faaliyet muhakkak oluyor.
Evet.
Yani Google tabii bu Google'la alakalı da bir şey değil. Sosyal medyada, internette bu tür aramalarımızın aslında hani Mevlana'nın ifadesiyle ne arıyorsan sen olsun.
Evet.
Demiş ya Hazret. Ne aradığımızla ilgili de ki bizim kendi kişiliğimiz, karakterimiz, şahsiyetimizle de alakası var. Ve bunu bir takım yerlerde bir takım insanlar kayda alıyorlar, takip ediyorlar. Onlardan trendler çıkartıyorlar. Zaten Google Trends bu. Hı hı. Dikkat ederseniz eğilimler yani. İnsanların eğilimlerinin neler olduklarını evet, tespit ediyorlar. Ve ona istinaden de tabii bir takım pazarlama şirketlerine bu verileri satıyorlar. Oradan da bizim ne kadar çok para harcayacağımız, neye nasıl para harcayacağımız noktasında pazarlama stratejileri oluşturuluyor. Aslında kapitalizmin bir tür bu efendim çok satma taktiğine yönelik bir şey. Azınlık Raporu diye bir film vardı, Tony Curtis'in oynadığı. Orada bir billboard sizin irisinize odaklanıp oradan kimlik kartınızı, kimlik numaranızı buluyor. O kimlik numaranızdan kredi kartı, sizin adınıza kayıtlı kredi kartının geçmiş harcamalarını analiz ediyor. O geçmiş harcamaların içerisinden de sizinle ilgili bir aslında bir resim çıkartıyor. Yani bu daha çok sportif giymeyi seven birisidir tarzında. Hı hı. Ve o anda salisleri içerisinde yapmış olduğu bu analizle hemen size orada bir ürün sunuyor. Diyor ki işte Salih Bey, bugün sizin için şöyle bir teklifimiz var diye. Bunu hani 10 sene evvel biz sinemalarda ya teknoloji buralara gelecekmiş diye izlemiştik ama geçenlerde yine bir haber vardı. İngiltere'de ve Hollanda'da bu tür billboardlar kullanılmaya başlanmış. Evet. Kişiye has efendim şeylerle reklamlar yapan, dolayısıyla oradan eğiliminizi ölçen, biçen, ona göre de size bir efendim fiyat biçen aslında şeyler bunlar. Efendim bu tabii ciddi anlamda bizim izlendiğimizi, takip edildiğimizi ve bir hayat tarzına doğru da sürüklendiğimizi gösteren ilginç bir şey. Bu konuda kaçış kurtuluş yok. Kullanmayalım mı, girmeyelim mi, yapmayalım mı, etmeyelim mi? Düzgün yerlere girelim, düzgün yapalım, düzgün yaşayalım. İnsanın o anlamda kimseden korkusu da olmaz. Bu tür bir efendim şeye de düşmez. Çünkü insan neyi çok arzuluyor, neyi çok istiyor, neye çok yöneliyorsa ona uygun da bir içerisinde arama eğilimi olacaktır. Ne arıyorsan sen olsun.
Evet.
Bizim aslında Google'ı açtığımızda belki şeyimiz olması gereken bir şeydir yani. Mottomuz olması gereken, sloganımız olması gereken bir cümledir. Ne arıyorsan sen olsun.
Evet. Abi dilerseniz bir ara verelim şimdi. Güzel bir müzik arası verelim. Dinleyicilerimizin böyle kulaklarının, kalplerinin pasını silelim. Sonra devam edelim.
Genç programı ise tabii müzik genç de olacak.
Tabii.
İnşallah. Hay.
Devamında tekrar Genç Dergi'nin 101. sayısı, Şubat sayısı, ondan bahsedeceğiz inşallah. Yine gündemimizde güzel hadiseler olmasa da önemli haberler var. Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi kısa bir müzik arası, Genç Zamanı tekrar devam edecek.
Yaratmış cemeden ayıran sen misin gönül? Komazlarda kullarını yaradan bir sebep halk eder gönül. Komazlarda kullarını yaradan bir sebep halk eder gönül. Gönül, biçare gönül, gönül, divane gönül, gönül yanasın gönül, derde kanasın gönül, gönül yanasın gönül, hakka varasın gönül. Çıkmazlar yok eder seni ey gönül. Sükutu bırakıp uyma nefsine. Gönlünün içini hoş tut ey gönül. Sükutu bırakıp uyma nefsine, gönlünün içini hoş tut ey gönül. Gönül, biçare gönül, gönül, divane gönül. Gönül yanasın gönül, derde kanasın gönül. Gönül yanasın gönül, hakka varasın gönül. Sen bile namerdin yolunda yürüme gönül. Rabbinin verdiği her şey güzeldir, şükretmesini öğren ey gönül. Rabbinin verdiği her şey güzeldir, şükretmesini öğren ey gönül. Gönül, biçare gönül, gönül, divane gönül. Gönül yanasın gönül, derde kanasın gönül. Gönül yanasın gönül, hakka varasın gönül.
Genç zamanı tekrar kaldığı yerden devam ediyor. Güzel bir müzik arası verdik. Abi devam edelim. Yine bir haber var. Çocuklara bir yılda 600 bin kırmızı reçete yazıldı. Başlıklı çocuk ve genç psikiyatrisi uzmanı doçent doktor Osman Abalı'nın bir araştırması olmuş. 600 bin kırmızı reçete yazılmış psikiyatri alanında çocuklara yönelik. Bu bir rekor bildiğim kadarıyla Türkiye çapında.
Teşhis neymiş peki?
Teşhisler daha çok çocukların suça yönelik, gizli depresyon, işte erkek çocuklarda daha fazla bir eğilim var bu anlamda.
Kırmızı reçete?
Ya kırmızı reçete daha çok nasıl diyelim abi, şiddete eğilim durumları, işte alkol bağımlılığı yattığını gösteriyor özellikle ailelerde. Bu ileri bir teşhis kırmızı reçete. Yani siz psikiyatriye gittiğiniz zaman yeşil reçete yazarsa üst seviye, kırmızı reçete yazarsa bir alt seviye ya da bir üst seviye, duruma göre değişiyor. Kırmızı reçete ağır, yani bildiğimiz ağır ilaçlar için veriliyor. Bu anlamda bir araştırma yapılmış. İleride bu durum suça eğilim gösterebiliyor diyorlar. Çünkü ilaçların büyük yan etkileri var. Acaba nereye gidiyoruz diye de insan aklına bir soru geliyor bu yüzden.
Evet. Geçenlerde bir toplantıda bir veri söylendi. İstanbul'da bir devlet lisesinde bir öğretmenden duyulmuş bir tespit bu. İşte 39 kişilikmiş onun sınıfı. 39 kişilik sınıfın 19'u, yani 19 kişi parçalanmış aile.
Evet.
Yani bizde ciddi bir, tabii Türk toplumu aileye önem veren, aile temelli bir toplum olmasına rağmen son dönemde bu batılılaşma, televizyon, internet, sosyal medya, bu tür olumsuz etkilerle belki ciddi aile kurumunda bir zedelenme var. Çöküş var hatta. Gençlerin geleceği bu anlamda çok da karanlık değil. Hani biz genelde Türkiye ile ilgili hep böyle güzel şeyler söylemeye gayret ediyoruz. Dünya bizi bekliyor diyoruz. Dünya Türkiye'yi nefes tutmuş bekliyor diyoruz ama bir taraftan da bizim en büyük sermayemiz olarak gördüğümüz genç nüfusumuzda ciddi bir efendim şey var, erozyon var, değerler aşınmış, bu tür efendim suça eğilimli, hiperaktivite tanısı konan farklı efendim bir nesil geliyor ki bunların yetişkinliklerinde ortaya çıkacak Türkiye nasıl bir Türkiye olur? Doğrusu ondan çok emin değiliz. Sahip olamadığımız, şu anda sahip olamadığımız gençlerin muhtemelen büyük olduklarında, büyüdüklerinde sahip olacakları Türkiye'de böyle çok sahip olan bir Türkiye olmayacak gibi geliyor bana. Bir aile dramı yaşanıyor. Herkesin bireysel hayatını yaşadığı ortamda, mahalle kültürünün kalmadığı, aile sıcaklığının kalmadığı bir ortamda çocuklar, gençler sevgiyi, muhabbeti, şefkati başka yanlış mecralarda arıyorlar. Bu da ister istemez onların yetişmelerini etkiliyor. Olumsuz bir takım sahiplerle ortaya yanlış kişilikler çıkıyor. Bunun toplum genelinde ortaya açacağı sıkıntının yani düşünmek bile istemiyoruz bunu. İleride nasıl büyük bir fatura çıkacağını önümüze, ama gidişatı görmemek için biraz gözleri kapatmak gerekiyor herhalde. Her taraftan alarm zilleri geliyor. Ne yapmak gerekiyor? İşte medyanın sorumlu olması gerekiyor belki. Ben tabii burada ortaya çıkan bu haberlerin biraz daha dertli insanların derdini artırması gerektiğini düşünüyorum sadece.
Evet.
Yani hangi anlamda derdini? Ne kadar gözümüzü kapatırsak ya da ne kadar ulaşamazsak o kadar mesul olacağız. O yüzden dertli diyebileceğimiz bu tür işlerle ilgili içerisinde böyle bir sıkıntının yeşerdiği insanlar ne yapıp edip imkanlarını genişletmeliler, çeperlerini genişletmeliler, ufuklarını genişletmeliler. Aman sen de dememeliler. 2 saat veriyorlarsa 3 saat vermeliler. 5 saat veriyorlarsa belki 10 saat vermeliler. Böyle bir seferberlik duygusu içerisinde bir efendim üzerine düşen vazifenin belki daha çok ayırdığında olarak daha aşkın, daha fedakar, daha efendim diğer gam işlere ve çalışmalara imza atmalılar. İşbirliği yapmalılar. Bu anlamda elini taşın altına koymuş çok güzel derneklerimiz, vakıflarımız ve vakıf insanlarımız var. Onlara belki yardımcı olmalı. Bu noktada yapılmış çalışmalara destek olmalılar. Şeyde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir bedeviye şeyi tarif ediyor, İslam'ı. İslam diyor Allah'a inanmaktır. Kelime-i şehadet getirmektir. Namaz kılmaktır, oruç tutmaktır. İşte hacca gitmektir. Sadaka vermektir, cihad etmektir diye böyle ona göre farklı bir tasnif yapıyor. Böyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin farklı kişilere farklı cevapları olmuş. Birazcık şahsa özel reçete, kişiye özel reçete gibi. O da diyor ki şunu yaparım, bunu yaparım, şunu yaparım, bunu yaparım ama diyor ne sadaka veririm ne de cihad ederim. Efendimiz elini tutuyor şeyin, bedevinin. Şöyle şiddetle sallıyor. Ve diyor ki sadaka yok diyor, cihad yok diyor. Sen cennete nasıl gireceksin?
Evet.
Şimdi sadaka ve cihatla ikisinin beraber zikredilmesi. Çünkü ikisi de vermek aslında. Biri maldan vermek, diğeri candan vermek. Haddi zatında maldan da candan da vermek, o vermek duygusu o kadar şu an birbiriyle iç içe geçmiş durumda ki mal canın yongasıdır diye düşünürsek aslında vermek yani. Mal can çok fark etmiyor. O vermek duygusunun cennete girmek noktasında temel parametreler oluşunu bizim gözümüzü açmalı. Şu çerçevede hakikaten şu zamanda bu hadis-i şerifi çok daha belki anlama gayreti içerisinde olmalıyız. Sadaka vermek de çünkü bir anlamda cihadın farklı bir versiyonu. Çünkü kime verdiğini, hangi amaçla verdiğini ve verilecek doğru insanı bulup bulmadığını da araştırmak gerekiyor. İşte Mü'minun suresinde müminlerle ilgili sıfatlar zikredilirken Estağfirullah vellezinehum lizzekati fa'ilun buyuruluyor. Yani hı hı. Zekatı onlar bir tür hani o işte ilgili aktif arayıcı olarak zekatla ilgili bir tür müteşebbislik yaparak verirler. Bunun böyle yorumlanabileceğini de büyüklerimizin ifadelerinden anlıyoruz. Dolayısıyla zekat ya da sadaka ya da hayrat ya da bu işle ilgili verme ufkunda olan insanlar aslında nereye, nasıl ve ne zaman verileceği noktasında bir tür işbirliği içerisinde olmalılar. Bunu en iyi yapan insanları bulup onlara destek olmalılar aslında. Ve cihat belki bu anlamda da o paranın nasıl kullanılacağına dair bir cihat şu anda. Yani eline kılıç alıp bir şeyler yapmak değil aslında cihat şu anda. Cihat elindeki imkanın ki bu paradır. Bazen enerjidir, bazen zihindir, bazen sestir, bazen sözdür. Bunların nasıl kullanılacağına dair bir bilinç hali içerisinde olmaktır ki bunu da ancak insan İşte bu kadar sesin, sözün ve edanın, dokunun içerisinde acaba kim bu işi en iyi yapıyor? Bunları arayıp bularak salih ve sadıklarla beraber olarak bu işi nasıl yapabileceğine dair bir bilinçle yapmalıdır ki bizim şu an ihtiyacımız olan budur diye düşünüyorum. Zaman ne kadar kötüye giderse gitsin, gençlik ne kadar ahu vah edilecek bir durumda olursa olsun, eğer himmeti âli insanlar, salih ve sadıklar güçlerini birbirleriyle birleştirmekten iştirab etmez ve hayır noktasında birbirlerine yardımcı olurlarsa biiznillahü teala her şey güzel olacak diye düşünüyoruz.
Eyvallah. Herhalde eğitimcilere özellikle çok büyük iş düşüyor abi. Çünkü bu az önce bahsettiğimiz araştırmada da dikkat çekilen husus şu: öğretmenlerin çocukları sizin psikolojik sorununuz var diyerek ailelerini çağırıp sonra işte psikiyatriye yönlendirmesiyle böyle bir sonuç ortaya çıkmış.
Ya bu da çok mesela bence basit ve kolay bir yol. Hı hı. Bir tarafından öğretmen başından, anne baba zaten başından atmak derdinde çocuğu, genci. Yani aslında herkes bir şekilde kendi ferdi hayatını yaşamak istediği için böyle ortada bir şey oluyor. Sahipsizlik ortamı çıkıyor. Anne baba başından atıp bu işi okulun halletmesini istiyor. Öğretmen de bir yere kadar bakıyor, bunu diyor psikiyatriye havale edelim. Yani bu tür özellikle psikolojik ilgi yoksunluğu, hiperaktivite gibi daha böyle manevi bir ortamda ilgi ve alakayla aslında şifası bulunabilecek hastalıkların psikiyatristlere sevk edilip bir takım böyle maddi ilaçlarla tedavi ediliyor olması bence hakikaten bir dramdır. Hastalık nereden nasıl geliyorsa bence oradan o şekilde tedavi olur. Bir şeyin dermanı aslında derdin bizatihi içindedir. İlgi ve alakadan yoksun. Ne yaptığını, ne yapacağını bilemeyen çocuklar hemen böyle alnına hasta, sorumsuz duygusu yaftası yapıştırılarak böyle bir takım kırmızı reçetelerin insafına terk ediliyorsa evet, orada ciddi bir soru vardır. O birazcık kolaycılıktır diye düşünüyorum.
Evet. Kadir Bekar'dan bir şiir alalım mı abi? Ne dersiniz?
Olur, Kadir böyle güzel okur. Ama bizi de alıp götürür yani o zaman. Bak konuşamayız ondan sonra.
Estağfurullah.
Böyle bir riski göz önüne almakta fayda var. Olur peki. Buyur Kadir'ciğim.
Şimdi üzerimize yapışmış bir şiir vardı. Genellikle buluşmalarda ya da şölenlerde böyle bir yerlere gittiğimiz zaman bundan da şikayet edercesine değil, sevinircesine adeta yani. Abdurrahim Karakoç'un bir şiirin
üzerine... O zaman yapışmış demeyelim de Kadir'ciğim, üzerine çok yakışan diyelim.
Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
Öyle diyelim. Kimin şiiri?
Abdurrahim Karakoç'un, merhum. Allah rahmet eylesin. Tut ellerimden isimli.
Ha, ben çok dinledim senden onu.
Allah razı olsun.
Tamam, tut ellerimden diyelim. Çok güzel.
Sırattan incedir sevda köprüsü. Beraber geçelim. Tut ellerimden. Niyet ak güvercin, vuslat gökyüzü. Beraber uçalım. Tut ellerimden. Gönüldeki birlik kalkandır dışa. Aldırma ayaza, yele, yağışa. Giden ilkbahara, gelecek kışa. Beraber göçelim. Tut ellerimden. Birleşmek üzredir şafakla grup. Korku beklenilmez kapıda durup. İster zehir olsun, isterse şurup. Beraber içelim. Tut ellerimden. Çağır hayallerin en ötesini. Yakından duyarsın aşkın sesini. Sonsuz mutluluğun penceresini. Beraber açalım. Tut ellerimden. Hatırla kaybolan hatıraları. Elmastan ışıklı, altından sarı. Zaman tortusundan işte onları. Beraber, beraber seçelim. Tut ellerimden. Şüphe başlangıçtır, karar nihayet. Zamanı zamana etme şikayet. Kaçmak kurtuluştur diyorsan şayet. Beraber kaçalım. Tut ellerimden.
Kaçalım mı Zalih'ciğim?
Vallahi abi bu şiirin üzerine her yere giderim ben şu an. Bu güzel sesin, bu güzel yorumun üzerine.
Az önce Lütfü abi dedi ya, salih ve sadıklarla olmak. Böyle güzel diyarlara inşallah güzel atlara binerek hep beraber geçmeyi Allah bize nasip eder.
Amin inşallah. Amin inşallah. Fakat birbirimizin elinden tutmak çok önemli bir şey. Hep birbirimizin elinden tutmamız gerekiyor. Öbür tarafta da birbirimizin elinden tutarak cennete gireceğiz.
İnşallah.
Evet, inşallah.
O yüzden kimin elini tuttuğumuzu çok dikkat etmeliyiz.
Evet.
Kimin elini niye tutuyoruz? Çünkü ben yalnız gideceğim, kimsenin elini tutmadım, yok böyle bir lüksümüz. Bir şekilde gönlen, zihnen, ilişkilerimiz itibariyle birilerinin elini tutuyoruz. Niye ve nasıl tutuyoruz onu böyle bir sorgulayıp ötede cennete beraber girmeyi arzulayacağımız insanlarla bunu yapmaya gayret etmekte fayda var.
Evet. Abdurrahim Karakoç'a da Allah'tan tekrar rahmet diliyoruz.
Amin.
Rahmetli. Kadir abimize de güzel yorum için teşekkür ediyoruz. Bir müzik arasına daha gidelim mi? Tam şiirin üzerine olacak ama dinleyicilerimizi böyle ara ara rahatlatarak devam edelim. Şimdi kısa bir müzik arası, genç zamanı tekrar devam edecek. Genç zamanı kaldığı yerden devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Güzel bir ara verdik inşallah. Güzel bir müzik dinledik.
Sana bir kadife bir ses var Salih'ciğim. Veya böyle bir potansiyel var değil mi kadife
evet,
ses?
Evet abi.
Kadife biz kadife ses var diye bakıyorduk evet, ama.
Geçtiğimiz.
Salih'te de böyle bir potansiyel var maşallah.
Geçtiğimiz günlerde radyomuzda bir ders oldu abi. Güzel konuşma ve diksiyon üzerine. Ben de katıldım sağ olsunlar. Burada ustalarımız Selahattin abi. Diğer radyocu usta abilerimiz bize bu anlamda biraz tavsiyede bulundular. Dediler ki çeneni biraz daha kapalı tut, mikrofona biraz daha mesafeli ol. Biz de onu uyguluyoruz.
İşte tabii Erkam Radyomuz kalbin sesidir. Biz de hep gençte şunu söylemiştik. Tek şeyimiz var, hünerimiz var, o da samimiyetimiz diye.
Evet.
Genç zamanında ben tek hünerinin samimiyeti olduğunu düşünüyorum. Ne belki radyoculuk standartlar açısından baksanız ne konuşmasını biliyoruz belki. Ne konuları ardı ardına söylemesini, sıralamasını biliyoruz belki.
Evet.
O anlamda hani reytingimiz böyle çok tavanlara vuracak bir reytingde olmayabilir ama bir şekilde gönlümüzden kopanı, içimizden geleni konuşmak ve paylaşmak derdindeyiz. Tabii bu anlamda standartlarımızı geliştirmek durumundayız. İşte bu bahsettiğin herhalde eğitim semineri de evet, o tür bir çabaya matuftu. İnşallah devam eder. Biz evet, de konuşmasını öğreniriz yavaş yavaş.
O bahsettiğiniz samimiyetle alakalı abi, geçtiğimiz hafta hatırlıyorsanız bir soru almıştık. Bir uzun yol şoförü bir abimiz. Daha doğrusu soru değil de iyi dileklerini, iyi temennilerini bize yollamış da telefonla. O aklıma sürekli geliyor benim. 1950 doğumlu bir abimiz. Bizim programımızı biz genelde şöyle düşünüyoruz. Genelde gençler dinliyor. Genç kitle üzerinde etkimiz var gibi düşünüyoruz ama demek ki uzun yolda bir uzun yol şoförü abi bizi dinleyip.
İşte sesinde bir kaderi var demiştik o zaman, evet. Hatırlıyor musunuz? Şimdi normalde Gebze'den sonra ancak belki Erkam Radyo'yu dinleyebilecek. Gebze'den girdikten sonra muhtemelen birçok radyoyu araştırırken siz Erkam Radyo'ya denk geleceksiniz. Erkam Radyo'da da o sırada biz konuşuyor olacağız. Tam konuşurken de tam o abimizin kalbine, gönlüne denk gelecek sözler oradan çıkacak. Onlarla buluşacak, o da üşenmeyecek, arayacak ve o bizim gönlümüze farklı bir şekilde düşecek. Bunlar ne kadar böyle ilginç tecelliler.
Evet. Abi gündemle isterseniz devam edelim tekrar. Bir haberimiz daha var, ondan da bahsedelim. Bir araştırma yapılmış. Bilişim Hukuku Derneği internetin çocuklar için ne kadar tehlikeli olduğunu araştırmak için 11 yaşında bir kız çocuğu profili oluşturmuş. Ardından sohbet odalarına girmiş bu hesap. Gelen 120 mesajın 65'i cinsel içerikliymiş. Bu profil üzerinden, yani 11 yaşındaki bir kız çocuğu hesabına sohbet odalarında 120 mesaj gelmiş. 65'i cinsel içerikliymiş. Bazıları da işte para teklifleri, başka ne diyeyim, ahlaksız tekliflerle hanımefendiyi rahatsız etmişler, kardeşimizi. Daha doğrusu olmayan kardeşimizi de, hani parodi bir şey. Bu konuda abi neler söyleyebiliriz? Yani 120 mesaj...
Hiç uyaran olmamış mı?
11 kişi burada yazıyor, bilgiler var. 120 kişi mesaj yazıyor abi, 65'i cinsel içerikli. Sadece 10 kişi çocuğu uyarıyorlar. 10 kişi sadece uyarmış. Bu da gerçekten enteresan bir haber şu an. Bu tip araştırmalar da yaygınlaştı. Lütfen evet. Ben gündemi çok görüyorum. Bu tip araştırmalar çok yapılıyor artık. Yani toplumun bu ahlaki değerlerini ölçmek için böyle enteresan araştırmalar oluyor.
Geçen de şey olmuştu, bir kasiyer yanında parası, evet, çıkışmayan bir anneye, evet, insanlar nasıl yardım ettiler falan diye. Bu tür sosyal ne diyorlar onlara? Sosyal deney diyorlar.
Sosyal deney.
Sosyal deneyler diyorlar. Bu tür sosyal deneyler aslında bizi bize göstermekten başka bir amaca yarıyor mu bilmiyorum. Bizi bize göstermek derken de şunu kastediyorum. Herkes tabii bir yere kadar o toplum baskısının olmadığını hissettiği noktada muhtemelen içindeki o karanlık duyguların bir anlamda şeyi etkisi altına giriyor. Bu internette işte 11 yaşındaki bir kız çocuğuna sohbet odalarında uygunsuz tekliflerde bulunan insanlar aslında normal şartlar altında, toplumun gözetimi altında, murakabesi altında böyle bir teklifi yapabilirler miydi? Ondan çok emin değilim. Bu internetin ne kadar kırılgan, ne kadar zayıf, ne kadar efendim savunmasız bir yapısı olduğunu gösteriyor. İnsanlar orada kendileri değiller yani. Ben ikiyüzlülüğün çok kötü bir şey olduğunu düşünmüşümdür her zaman. Ama insanın kendine ikiyüzlülüğü kadar daha tehlikeli bir şey yok. İkiyüzlülük kötü bir şey yani. Size farklı gösteriyorum. Size farklı gösteriyorum. Bu kötü bir şey. Ama insanın kendi kendine ikiyüzlü olması, yani kendisinden de, bunun bir ileri seviyesi zaten şizofreni. Evet. Ama bu ahlaki düzeyde maalesef işte sanal dünyada başka, efendim gerçek dünyada başka tipler olabilmek, bu birazcık belki hepimizin içindeki karanlık duygunun, o nefsimizin esaretin altında ne kadar girdiğimizle alakalı bir şey. Bunu ne yapmak lazım da engellemek lazım? Bir kere internetin çok ciddi bir efendim böyle bir hani insanın kendisiyle ilgili o karanlık duyguların esareti altına girmeye müsait bir yapısı olduğunu görmek lazım. Ama bunun böyle olması, işte bir takım yerlerde yapıldığı gibi işte sansürleyerek, onu bir şekilde oraya sokmayarak, girme yapma etme diyerek değil, belki içimizdeki o polisi uyandırarak ya da Allah'ın bize vermiş olduğu o iradeyi kullanarak bu noktada daha böyle o cevheri, içimizdeki cevheri çok zedelemeden. Cevher dediğimiz nedir? Cenab-ı Hak bizden kulluğu gönlümüzle yapmamızı istiyor. Yani zorla, birilerinin sopasıyla kendisine gelinmesini istemiyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak bizden kendi kendimize, tabiri caizse kendi o burnumuzdaki halkayı tutarak
kendi kendimizi sürükleyip onun önüne koymamızı istiyor. Dolayısıyla burada da bir vicdanı belki harekete geçirecek, iradeyi belki harekete geçirecek hem ortamlar hem mekanizmalar ortaya konmalı. Çocuklara bir internet ahlakı, bir edebi verilmeli belki. İnternetin edebi var mı? Olmalı. Şu ana kadar böyle bir şey yok. Ortada medya okuryazarlığıyla bunu bir şekilde milli eğitim gündeme sokmaya çalıştı ama ortada belki çok daha acil ele alınması gereken, anne babaların özellikle dikkat etmesi gereken bir boyut var ki o da her şeyin tadında, sorumlu ve kıvamında kullanılması gerekliliği. Hani doz, önemli olan dozdur demiş. Her şey zehir olabilir.
Evet.
Her şey zehir olabilir. Önemli olan dozdur.
Evet. Ailelere tabii çok büyük iş düşüyor. Bir de şöyle bir şey var abi. Ne kadar yasak, hani o kadar cezbedicilik yani. Sanki öyle bir de algı var mı? Filtreleme sistemleri, güvenlik sistemleri var internet üzerinde. Bazı sitelere çocukların girmemesi için özellikle. Ama 11 yaşındaki bir kız çocuğu üzerinden bir deney yapıldı şu an. Hani parole bir hesapla. Fakat 11 yaşındaki bir kız çocuğu istese yani internet üzerinden direkt kendine de girebiliyor yani. Öyle bir kısıtlama da yok.
Şimdi artık şekilde. İnternet cep telefonlarına kadar indiği için
evet.
Tamamen şahsi bir dünya haline de geldi. Orada halbuki herkese açık bir ortamda insanlar yalnız kaldıklarını düşünüyorlar ama hep takip edildiklerini, bir şekilde kayıt altına alındıklarının farkında değiller. Hoş bu kadar kaydın analizi ne kadar ortaya ne çıkartabilir? O da ayrı bir sorudur ama tek belki çözüm burada esas مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْنِ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ yani ve ihsan kıvamında yaşamak. Yani estağfirullah مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْنِ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ hiçbir insanın söylediği lafız yoktur ki onun kaydeden bir melek olmasın. Biz sosyal medya sunumlarımızda sanal medyanın da Allah'ı var, sanal dünyanın da Allah'ı var diye böyle bir slogan üretmeye gayret etmiştik. Şaka gibisiniz diye böyle bize tweetler attılar yani. Ha evet. Ciddi misiniz ya, gerçekten mi ya falan filan tarzında. Halbuki bunu gündeme getirmek bizim üzerimize düşen bir vazifedir. Yani bunun yok saymak, böyle bir dünyanın aslında tehlikelerini işte bu tür işte 11 yaşındaki şu kız çocuğuna uygunsuz tekliflerde bulunacak o maalesef jungle ortamını hafife almak demektir ki onu hafife almaya hiçbirimizin hakkı yok. Bu konuda devletin de alması gereken tedbirler var. Okulların da alması gereken tedbirler var. Anne babaların da alması gereken tedbirler var. Herkesin üzerine düşen vazifeler var.
Evet. Evet. En azından biz etrafımızda gördüklerimizi bu anlamda uyarabiliriz. Ben de buradan belirtmiş olayım. Bizleri sosyal medyada madem konuştuk, sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz twitter.com/gençzamani adresi ve facebook.com/gençzamani adreslerinden bizleri takip edebilir. Sorularınızı, düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, övgülerinizi ne var ne yok söyleyebilirsiniz. iletisim@gençzamani.com adresinden de bizlere mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Sorularınızı bekliyoruz. Sorularınız belki işte bu programda yayınlanmadı demek okumuyor gibi düşünmek de doğru değil. Biz programlara dediğim gibi program başında da stok yaparak çıkıyoruz. İnşallah elimizden geldiği kadar da yönlendirmeye, Lütfü abiye sormaya, cevabını aramaya çalışıyoruz.
Herkese bir şekilde döneriz yani.
İnşallah.
İnşallah.
Evet, olmadı Twitter'dan mention atarız. Sosyal bir programımız çünkü. Kadir abiden isterseniz biraz bahsedelim. Kadir Bekar bahsetmiştik. Trabzon'da üniversiteyi bitirdi. Şu an burada Trabzon'dan geldi.
Güzel. Kadir'in bir dergi macerası var. Onu sor istersen Salih.
Evet, onu soralım.
Neydi derginin ismi?
Kadir? Ebabil.
Ebabil.
Ebabil dergisi.
Ebabil yani bu Ebabil kuşlarına.
Evet. Hatta bir motto arkadaşlarla beraber bir motto cümle böyle bulmaya çalışmıştık. Haksızlığa taş atmadıktan sonra kanat çıkmak neye yarar diye bir söz bulmuştuk.
Ağlamak istiyorum demiş.
delilikti yani bir şekilde bir...
Bir daha tekrar edebilir miyiz hocam? Ben şu an bir şey oldum, şaşırdım. Haksızlığa...
Taş atmadıktan sonra kanat çırpmak neye yarar?
Eyvallah.
Evet. Ebabil.
Ebabil.
Ne tür içerik vardı Ebabil'de?
Şiirler vardı.
Edebi içerik mi?
Edebi içerik vardı efendim. Fikir ve düşünce yazıları da vardı. böyle özel...
Ama haksızlığa taş atmaktı yani.
Taş atmak sonuçta. Vardı.
Ne güzel.
Arkadaşlarla beraber oturduğumuzda Trabzon yerelinde vardı birkaç tane çıkan edebiyat dergisi. Ama böyle bizim de bir sözümüz olsun, biz de bir şey yapalım dedik. Biraz da hani sizin bahsettiğiniz bu deliler, Osmanlı'daki deliler kıvamında. Evet. Biz de bir delilik yaptık, öne atıldık, bir heyecandı. Allah şükürler olsun, gayret ettik.
Ben böyle dergi çıkaran arkadaşları hakikaten o delilerle eş tutuyorum. Dergi çıkarmak hakikaten bir deli cesareti gerektiren bir şey. Evet. Çok güzel bir şey. Evet. Bunu devam ettirebilmek apayrı bir maharet. Genelde bir iki sayı sonra sönük oluyor ama gelip bu tür dergi çıkaracağız biz ne yapabiliriz diye bizden çok tavsiye isteyen oluyor işte bir dergici olduğumuz için. Hı hı. Orada diyorum ki sözünüz binlere, yüz binlere ulaşacak ya da sizi takip edip insanlar şöyle şöyle irfan noktalarına ulaşacaklar diye hiç dert etmeyin. Bu derginin hiç kimseye faydası olmasa size faydası olacak diyorum.
Evet.
Çünkü o dergiyi çıkartmak için efendim sergilediğiniz özveri, heyecan ve o adanmışlık Allah'ın izniyle çok böyle güzel kapılar açıyor. Cenab-ı Hak oradaki gayrete bir bereket veriyor ki inşallah onların ileride çok daha büyük hizmetlere vesile olmalarına başlangıç olmuş oluyor.
Evet. Evet. Biz de bunun ekmeğini yiyenlerdeniz Lütfü abi. Biz üniversitede bir dergi çıkarma maceramız oldu bizim de. Akabinde işte genç dergiyi falan tanımış olduk. Bu anlamda aslında bu camiaya, bu sektöre dergilerle bir giriş yapmış olmuştum ben de. İşte gazetecilik, okumak falan. Aslında hep ilişkiliydi bunlar ama tabii bu işin mutfağına girmek, bu tedrisi alabilmek, bu eğitimi alabilmek aslında o macerayla birlikte başladı. Şimdi ben işte büyüklerle, bu işini yapan büyük abilerle konuştuğum zaman, önem verdiğimiz abilerle konuştuğum zaman şunu söylüyorlar bana. Diyorlar ki hiçbir fikir adamı yoktur ki Türkiye'de ya da hiçbir önemli karakter, kanaat önderi yoktur ki dergi okumasın. Yani dergilerin tedrisinden, mektebinden, rahlesinden geçmesin. Bu da gerçekten dergilerin aslında bizim dünyamızdaki önemini gösteriyor diye bağlıyorum abi.
101. sayıdan bahsetmeyi düşünüyor musun?
Tabii, bahsedeceğiz abi.
Dergi demişken, genci de.
Konu konuyu açtım. Gence geliyoruz abi. Genç dergi 101. sayısıyla Şubat ayında.
Bir aradan mı sonra mı yapalım istersen?
Öyle yapalım abi dilerseniz. Ama yine de bahsetmiş olalım. 101. sayı Şubat sayımız Büyüksünüz kapağıyla çıktı. İnşallah Genç Dergisi'ni seçkin kitapçılarda, seçkin yayın evlerinde bulabilirsiniz.
Büyüksünüz derken kime büyüksünüz diyoruz?
Bunu da sürpriz olsun. İkinci bölümde devamını da söyleyelim dinleyicilerimize. Tamam. O arada düşünmüş oluruz hem biraz. Genç zamanı kısa bir aranın ardından tekrar devam edecek. Kıymetli dinleyicilerimiz Erkam Radyo'da 96.8'de Genç Zamanı kaldığı yerden devam ediyor. Lütfü abi aramızdan ayrıldı. Programın geri kalan kısmına Kadir Beker abimizle devam ediyoruz. Kadir abi ben Genç Dergi'den 101. sayıdan biraz bahsetmek istiyorum. Müsaadenle.
Peki buyur kardeşim.
Akabinde senden güzel bir şiir bekliyoruz.
Peki inşallah.
Kim var abi sırada şiir olarak?
Sen ne arzu edersin gönlünden geçen bir şiir var
ben mı? Ben aslında bir Ömer Lütfü Mete isterim abi senden.
Peki güzel olur Gülce şiirini okuruz.
Gülce olur ya da sen bak abi gönlünden ne geçerse. Peki. Genç Dergi'den bahsediyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Genç Dergi 101. sayısıyla Şubat ayına merhaba dedi. Büyüksünüz kapağı. Büyüksünüz derken büyüklere büyüksünüz diyor. Ehil olanlara büyüksünüz diyor. Burada yaş ayrımı da ele alınabilir. Aynı zamanda hürmet edilecek şahısların o ilmi manevi büyüklük de göz edilebilir. Kısaca geçeceğim. Genç Dergi'nin röportajlarından bahsetmek istiyorum öncelikle. Bu ay Şubat sayısında güzel röportajlar var. Bilal Macit röportajı var. Konuşan Fatih Gazioğlu. Hande Topbaş röportajı var. Konuşan Ayşe Yazıcılar. Osman Turhan röportajı var. Biz konuşmuştuk kendisiyle. Ben Deniz. Yeni Şafak çizerlerinden karikatürist Osman abimiz. Norman Haşim röportajı. Konuşan Hatice Sarı. Malezyalı bir şahıs kendisi Norman Haşim. Canan teyzemiz. Kıymetli Canan teyzemiz. Kadir abi hatırlıyorsun Canan teyze.
Evet Canan teyzeyle bir İstanbul buluşmasında, İstanbul şöleninde bağlar başında da görüşme imkanımız olmuştu. Hatta ailecek Trabzon'da ailem geldiğinde bu genç vasıtasıyla da tanışma imkanı da bulmuştum kendisiyle. Evet.
Canan teyze 80'li yaşlarında hatta 80'li yaşların sonlarında çok samimi, çok içten gençleri gerçekten çok seven bir teyzemiz. Canan ninemiz Yakın zamanda da hatta haberlerde, televizyonlarda bir olayla gündeme gelmişti. Tatsız bir olayla kendine göre. Bizi de çok seviyor. Allah razı olsun. Büyüğünü, küçüğünü, bilmeyeni insandan sayma diyor. Röportajında da Alparslan Öngel konuştu kendisiyle. Röportajları, bu güzel röportajları Şubat ayımızın sayısında görebilirsiniz. Devam ediyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, editör yazısı var. İlk önce onu bir paylaşalım diyorum ben, editörden yazısını. Süleyman Ragıp Yazıcılar kaleme alıyor editörden yazısını. Kadir abi, güzel sesinden senden dinleyebiliriz uygunsa.
Peki, nasıl arzu edersen güzel kardeşim.
Dergimizi Kadir abiye veriyoruz.
Süleyman Ragıp Yazıcılar abimiz başlığı şöyle koymuş. Kendini ne zaman güncelleyeceksin? Hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen akıllı telefonlar güncelleme konusunda sürekli uyarıyorlar bizi. Kah yazılım sistem güncellemesi icap ediyor, kah telefonumuzdaki yüklü uygulamaları güncellemek gerekebiliyor. Çünkü çeşitli yenilikler, değişiklikler, iyileştirmeler, geliştirmeler ya da hata düzeltmeleri ve onarımlar ancak güncelleme vesilesiyle yapılabiliyor. Teknik anlamda bizi daha iyi sürümlere doğru götürebileceğine ve rahatlatacağına inandığımız, işimizi kolaylaştıracağını düşündüğümüz tüm güncelleme tekliflerine karşı kayıtsız kalmadığımız, istenilen güncellemeleri bir şekilde gerçekleştirdiğimiz herkesin malumu. Çünkü yeniliklerden geri kalmak insana cazip gelmiyor. Değişikliklerin ne gibi neticeler doğuracağı merak uyandırıyor. Kolayca elde edilebilecek olan daha iyi imkanları reddetmek akıllıca bulunmuyor. Hal böyleyken sormak istediğimiz, daha doğrusu hatırlatmak istediğimiz bir mevzu var. Her şeyden daha çok üzerine eğilmemiz gereken, kendimizle ilgili önemli güncellemeleri yapabiliyor muyuz? Mesela şahsiyetimizi güçlendirme, ahlakımızı güzelleştirme, faydalı ilmimizi arttırma noktasında ne aşamadayız? Zamanın ve zeminin dilini doğru kavrama, İçinde bulunduğumuz çağı bütünlükle bir şekilde değerlendirme hususunda yeterli anlayışa, kültür zenginliğine ve fikri derinliğe sahip miyiz? Geçmişin penceresinden geleceğe yol bulabilecek tahlil ve tespit gücüne ulaşabildik mi? Akıllı telefonlardan çok daha değerli olan aklımız karmaşa, keşmekeş ve çıkmaz sokaklar içinde mi bocalıyor, yoksa akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır hadisi şerifinden hissesini alabildi mi? Ya kalbimiz? Hangi sevdaların peşinde, neyin derdinde? Allah'ın ölçülerinin dışında kaldığı sürece ebediyen mutsuz olacağını öğrettik mi ona? Zulüm, hırs, adaletsizlik, merhametsizlik, gıybet, cimrilik, haset ve hevesleri ilah edinme gibi ölümcül hastalıklara karşı bakım görüyor mu düzenli olarak? Diğer yandan tarih, siyaset, edebiyat, sanat, kültür vesaire gibi alanlarda müktesebatımız ne durumda? Dünyaya söylenecek güçlü sözlerimiz var mı? Bu konularda sahici iyileştirmeler ve geliştirmeler düşünüyor muyuz kendimiz için? Hasılı hayatımızın her alanında güncellemeler bizi bekliyor. Yenilenmek, gelişmek, tazelenmek ve ebedi gençlik ufkunda aşkla koşturmak için. Çünkü kendini her an güncellemeyen, Rabbinin her an bir tecellide oluşta olduğunu unutan ve iki günü birbirine denk olan kişi, eninde sonunda kokumaya, pörsümeye, bulanmaya, yorulmaya ve geri kalmaya mahkumdur. Her dem yeniden doğumu ufkunda yaşayan, dünyanın da ahiretin de hakkını veren irade kahramanlarına selam olsun. Şeyh Sadi Gülistan isimli eserinde şöyle der: kendini büyük görüyorsun. Doğru söylemişler. Şaşı biri iki görür. Sen ki koçla toslaşıyorsun. Ansızın kafanı kırılmış göreceksin. Bu sayımız kendimizi büyük, büyüklerimizi küçük görme noktasındaki şaşılığımıza şifa niyetine hazırlandı. Kendilerinden her daim beslendiğimiz, hürmete layık büyüklerimize karşı edepsizlik etmeme ve kıymetlerini bilme adına bir dua mahiyetindedir. Aynı zamanda büyük görmeden büyünemeyeceğinin de ilanıdır. Genç ailesi olarak buluşmalara, şölenlere, konferanslara devam ediyoruz. Gelen davetleri geri çevirmeme noktasında azami gayret gösteriyoruz. Şubat ayında gerçekleşecek olan tüm faaliyetlerin Şimdiden hayırlara vesile olmasını diler, emeği geçenlere teşekkürü bir borç biliriz. Yeni bir sayıda görüşmek üzere, hayırla kalınız, Allah'a emanet olunuz.
Eyvallah. Süleyman abimizin kalemine sağlık, Kadir Bekar abimizin de yüreğine sağlık diyoruz, sesine sağlık diyoruz. Büyüksünüz diyor Genç Dergi. Senin söylemek istediğin şeyler var mı abi bu anlamda? Büyüklerle, ehil olanlarla ilişkimiz nasıl olmalı? Senin düşüncen nedir? Bir de bunu dinleyelim abi.
Ben şöyle düşünüyorum. Çağın kalbimize dokunduğu ve taarruz ettiği bir dönemde yaşıyoruz. Eskiler diye anlatıldığı o babalarımız, dedelerimiz dönemindeki büyüklerin hatıraları, hikayeleri, misalleri hep böyle bir tatlı bir yemek kıvamında, bir güzel bir anı kıvamında oluyor. Bugün baktığınız zaman biz gençlerin hatıraları acaba torunlara ne olarak kalacak çok merak ediyorum. Mesela bugün bizden gelecek kuşaklara, çocuklarımıza, Allah nasip ederse torunlarımıza neler bırakacağız? Ben tabii büyükler dendiği zaman Trabzonluyum.
Evet.
Köy çocuğuyum da aynı zamanda. Köy hatıraları, Trabzon'daki o büyüklerimizle olan hatıralar tabii ki onlara duyduğumuz muhabbet, hürmet, saygı her daim bizim için çok kıymetli bir hazineydi. Allah büyüklerimizi o sebepten başımızdan eksik etmesin.
Evet. Senin bir de Karadenizli bir ailenin çocuğu olmandan ötürü bize anlatıyorsun sürekli. Güzel hatıraların vardı aslında değil mi?
Var var.
Bir paylaşabileceğin olur mu bize?
Şimdi şöyle olur. Bak işte bu program vesilesiyle belki de rahmet de isteyecekler. Allah rahmet eylesin. Büyük babamla evet, aramda geçen bir hatıra vardır. Biz normalde Trabzonlular fındıklar olur. Karadenizli olan dinleyen arkadaşlar varsa bilirler. Fındık vardır. Yaz vakti geldiği zaman da o fındık mevsimi geldiğinde fındıkları toplarız. Böyle çok fındıkları olanlar günlükçü tutarlar. Yardıma gelen böyle amele diyelim, yardıma gelen işçiler tutarlar. Biz de günlükçüler rahmetli büyük babam tutmuş. Tabii o zaman ben küçüğüm. 9-10'lu yaşlardayım o zamanlar. Tabii erkeklere ayrı bir sofra hazırlanıyor. Hanımlara ayrı bir sofra. Biz şimdi küçük olduğumuz için erkeklik sınıfına henüz merasimle geçiş yapamadık. Hanımların sofrasında yiyoruz ama erkeklerin sofrasını çok merak ediyorum. Acaba onlar neler yiyor diye gündükçülerden. Bir gün tabii rahmetli bir babam seslendi bana. Hey dedi, Kadir oğlan gel bir sefer dedi bizim sofrada ye dedi. Yahu bir sevinç, bir mutluluk. Erkekliğe kabul töreni. Tabii,
kademe atladın.
Tabii canım kademe atladık böyle.
VIP'ye geçiyorsun.
Evet evet abi. O sofraya bir girdim.
Evet.
Yani Allah rahmet eylesin babaannem de çok güzel eskiler tabii. Yemek yapmak, sofra hazırlamak.
Bir sanattı.
Hükümet gibi kadın derler ya böyle. Hani bir onlarca yüzlerce misafiri çok kolay bir şekilde ağırlar yedirir içirirdi. Sofraya oturdum. Tabii küçük olduğumuz için hürmet gösteriyorlar. Hemen önüme benim tabak geldi. Heyecanlıyız, hızlıyız da böyle. Hemen tabağı yedim. Bitirdim kaşığımı koydum tabağın içine. Günlükçüler de masada oturuyor. 8-9 kişiyiz. Rahmetli bir babam da orada.
Evet.
Tam kalkarken dedim ki büyük baba Allah kesene Halil İbrahim bereketi versin. Rahmetli bir babam da döndü dedi bana ki la oğlum dedi ha bu lafı bir kere babanın ağzından duyamadım dedi. Tam masadakiler gülüştüler. Dedim o zaman büyük baba bir misal anlatayım bir hikaye anlatayım sana. Bizim böyle Süleyman abi de der benim için fable gibi adamsın böyle. Bizim herhalde çocukluğumuzdan var böyle hikayeler, misaller.
Evet, evet.
Dedim büyük baba bir gün padişah tebdili kıyafet halkın içine girmiş. Halkı teftişe başlamış. Tam böyle bir yere gelmiş bir çocuk görmüş. Hoşuna gitmiş çocuk, gel evladım demiş. Sormuş ona, evladım demiş Rabbin kim? Allah. Peki demiş İslam'ın şartı 5, imanın şartı 6, güzel. Sorduğu soruların hepsine çok güzel 10 numara cevap veriyor. Padişahın hoşuna gitmiş. Al demiş bir kese altın benden sana. Gönlümden koptu. Tabii çocuk sevinmiş. Sevinçli bir şekilde oradan uzaklaşmış. Padişah bir müddet sonra bir yere daha gitmiş. Böyle hırpani kıyafetli, eski püskü giyinen bir adam. Ona da aynı sualleri sormuş. Rabbin kim demiş. İşte mınkırın böyle. İmanın şartı, İslam'ın şartı. Başlamış böyle sualler sormaya. Adam cevap verememiş. Padişah'a kızmış. Demiş ki tiz demiş bu adamın demiş kellesini vurun. Dar ağacını demiş. Meydanda kurun bu adamı asın. Bir güzel dar ağacını kurmuşlar. Kalabalık toplanmış. Adam da o askerleriyle beraber kalabalığın arasında dar ağacına doğru yürürken kalabalığın içinden bir çocuk koşarak padişahın önüne çıkıyor. Padişah bir de bakıyor ki az önce bir kese altın verdi çocuk. Şaşırıyor. Diyor ona ki hayırdır diyor, bir kese altın az mı geldi, bir kese daha mı istiyorsun? Çocuk ağlamaklı bir şekilde diyor ki ne bir kese altını? Sen bana bir kese altın verdin diye babamı mı asmaya kalktın demiş.
Evet.
Allah Allah. Padişah demiş ki bu senin baban mı? Demiş ki evet. O benim babam. Ama demiş sana her şeyi sordum bildin. Babana sordum bilemedi. Çocuk da mermi gibi cevabı yapıştırmış orada. Çocuk da demiş ki padişah. Öyleyse demiş git onun babasını as. Babam bana her şeyi öğretti. Evet. Tabii ben bunu 9-10 yaşlarında erkekliğe kabul töreninde köy sofrasında söyleyince rahmetli büyük babam böyle durdu, durdu, düşündü. Dedi ki la oğlum bunun ucu sanki bana dokunuyor dedi. Öyle güzel bir hatıramız evet, vardı. Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun Kadir Bey. Çok güzel bir hatıraydı. Büyüksünüz dedik. Kadir Bekar da bu anlamda bize güzel bir hatırasını, anısını paylaşmış oldu. Tekrar dergimizle alakalı, genç dergiyle alakalı birkaç hususa daha değinelim. Ardından araya gideceğiz inşallah. Genç dergi yazılarına baktığımızda da bu ay yine güçlü yazılarla çıkan bir dergi. Tabii her zaman olduğu gibi güçlü yazar kadrosuyla bu sorumluluğu artık geride bıraktı. 9 yılda 100 sayılık, 101 sayılık bir yolculukta bunu iyice oturttu. Bu anlamda yürüyüşüne devam ediyor. Gençdergisi.com adresinden takip edebilirsiniz dergi internet sitesinden. Abone olma işlemleri ya da dergi ulaşım irtibat içinde yine bu siteyi kullanmanız yeterli olacaktır. Kıymetli dinleyicilerimiz diyoruz. Birazdan kısa bir araya gideceğiz. Kısa bir araya gitmeden önce ben diyorum ki şiir alalım mı?
Arzu edersen güzel bir eser dinleyelim. Biraz dinlenelim. Eserin ardından.
Ondan sonra dinlendirelim kendimizi. Evet. Tamam, kısa bir araya gidiyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz tekrar sizlerle birlikteyiz.
Ektim umudumu, gelir mevsim biçer Leyla'm beni. Ben dua tarlasına ektim umudumu, gelir mevsim biçer Leyla beni. Ben seheri ufkuma döktüm kanımı, doğar şemsim görür Leyla beni. Ben seherin ufkuna döktüm kanımı, doğar şemsim görür Leyla'm beni, Leyla'm beni. Vurdum gölgemi, düşer gövdem alır Leyla'm beni. Ben gülün toprağına vurdum gölgemi, düşer gövdem
alır Leyla'm beni. Ben derya kıyısına terk ettim canımı. Geçer inciden seçen Leyla'm beni, Leyla'm beni. Ben derya kıyısına terk ettim canımı. Geçer inciden seçen Leyla'm beni, Leyla'm beni. Açar ağzım söyler Leyla'm beni. Ben lal dudağıma sürettim arzumu. Açar ağzım söyler Leyla'm beni. Ben çöle attım ateşe, verdim çığlığımı. Anestün ara der bulur Leyla'm beni, Leyla'm beni. Ben çöle attım ateşe, verdim çığlığımı. Anestün ara der bulur Leyla'm beni, Leyla'm beni.
Ben dua tarlasına ektim umudumu. Gelir mevsim, biçer Leyla'm beni. Ben seherin ufkuna döktüm kanımı. Doğar şemsim, görür Leyla'm beni. Ben gül yanağına vurdum gölgemi. Düşer gövdem, alır Leyla'm beni. Ben derya kıyısına terk ettim canımı. Geçer inciden, seçer Leyla'm. Ben lal dudağıma sır ettim arzumu. Açar ağzın, söyler Leyla'm beni. Ben çöle attım, ateşe verdim çığlığımı. Anestü nara der, bulur Leyla'm beni. Bulur Leyla'm.
Kıymetli dinleyicilerimiz, genç zamanı kaldığı yerden heyecanıyla, enerjisiyle devam ediyor. Kadir Bekar'la birlikteyiz. Kadir abi Trabzon'dan ayağının tozuyla genç zamanına geldi, konuk oldu. Allah razı olsun. Abi hemen bir şiir yapalım. Bugünkü programımızın konsepti de biraz böyle oldu. Dinleyicilerimize bahsedeyim. Bugün programımızda şöyle bir şey yaptık. Lütfü abi bizlerle beraberdi. Gündemi yorumladık. Aktüeli yorumladık, günceli okuduk beraber, haberleri paylaştık. Ardından Genç Dergi'nin Şubat sayısından biraz bahsettik. Genç Dergi'nin Şubat sayısının çıktığını aktarmış olduk, Büyüksünüz kapağıyla. Kadir Bekar'la da şu an birazcık saatler 12'ye gelirken, 12'ye yaklaşırken artık Zülfiyare, değil mi? Dokunmaya çalışıyoruz böyle şiirlerle, güzel eserlerle. Kimin şiirini paylaşıyoruz abi?
Az önce de söyledik, Ömer Lütfi Mete'den, Allah rahmet eylesin yine. Merhum Ömer Lütfü Mete'den Gülce şiirini okuyalım.
Tamam. Gülceşehir'ini okuyalım. Ardından Genç Dergi'den bir yazı okuruz. Biraz onun üzerine konuşup inşallah programımızı sonlandırırız.
Peki.
Diyoruz. Buyurun abi.
Peki. Uçurumun kenarındayım Hızır. Ulu Dilber Kalesi'nin burcunda. Muhteşem belaya nazır. Topuklarım boşluğun avucunda. Derin yar adımı çağırır. Dikildim parmaklarımın ucunda. Bir gamzelik rüzgar yetecek. Ha itti beni, ha itecek. Uçurumun kenarındayım Hızır. Civan hazır, divan hazır, ferman hazır, kurban hazır. Uçurumun kenarındayım Hızır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Başım döner, beynim bulanır. El etmez, gel etmez. Gülcem uzaktan dolanır. Uçurumun kenarındayım Hızır. Gülce bir davet. Mecaz değil, maraz değil. Gülce bir afet. Peri değil, huri değil. Gülce beyaz sihir. Gülce ölümcül naz. Buram buram zehir, yar yüzünde infaz. Bir gamzelik rüzgar yetecek. Ha itti beni, ha itecek. Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Uçurumun kenarındayım Hızır. Ben fakir, en hakir. Bin taksir, ateşten, kalleşten, mızrakla gürzden, dabbetül arzdan, Deccal'den, yedi düvelden korku nedir bilmeyen ben, tir tir titriyorum Gülce'den. Ödüm patlıyor Gülce'ye bakmaktan. Nutkum tutuluyor, ürperiyorum. Saniyeler gözlerimde birer can. Her saniyede bir can veriyorum.
Evet.
Diye bu güzel şey. Şöyle de bir açıklama yapayım sonuna. Normalde bu güzel şiiri okuyanlar bu güzel şiirle alakalı Gülce'nin ne olduğuna dair bilgisi olmayan kardeşler vardır. Ondan da bahsedelim. Burada merhum Ömer Lütfü Mete Gülce ile beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sesleniyor. Burada Gülce Efendimiz ondan bahsediyor. Hakikaten gönlümüze özellikle de deli yürekle ekmek teknesiyle böyle baktığımız zaman eşref saatiyle dizilerle filmlerle hep kitaplarıyla evet. Şiirleriyle hikayeleriyle hep gönlümüze yer etmiş biridir. Tıpkı az önce şiirini okuduğumuz Abdurrahim Karakoç gibi Allah mekanlarını cennet eylesin.
Evet.
Allah gani gani rahmet eylesin bu güzel insanlara.
Evet, Allah razı olsun Kadir abi. Allah sesine sağlık. Yüreğine sağlık. Şimdi Ümit Azı başlıklı bir yazı var. Genç Dergi Şubat sayısında onu paylaşmak istiyorum. Kıymetli dinleyicilerimizle. Halit Yasir Özoğlu'nun yazısı. Adana'da abimiz. Adana'daki bizim kıymetli abilerimizle.
Kendisine de çok selamlar olsun. Çok tabii. Severiz. Çok kıymetli bir abimizdir. Evet,
çok kıymetli bir abimizdir. Vaktinde Ukrayna'nın Rusya sınırına yakın, kenarından debisi yüksek bir devenin aklı bir köyünde vatandaşın biri ölmüş. Geleneklere göre en güzel takım elbisesi giydirilmiş ceset, merasimlerden sonra tabuta konularak köy mezarlığına giden, o derenin de hemen kenarından geçen dar patika yolda köylülerin omuzunda taşınmaya başlamış. Her nakilde yürünen yolun daraldığı ve engebesinden dolayı tabutu dereye düşürme tehlikesi yaşayan köylüler yine sendeleye sendeleye ilerlemeye çalışırken bu kez bir türlü başarılı olamamış ve tabutu suya düşürmüşler. Tehlike arz edecek bir yükseklik ve coşkun akan sudan dolayı epey uğraşmışlar ama çoktan onlarca metre uzağa gitmiş ve takla atan tabuttan ırmağa karışmış cenazeye bir türlü ulaşamamışlar. Nihayet onun da kaderi böyleymiş diyerek çaresiz üzüntüyle köylerine dönmüşler. Ceset ilerleye ilerleye suya elektrik vererek balık avlayan balıkçıların bulunduğu bir koyda kıyıya vurmuş. Avlandıkları yerde bir cesedin olduğunu fark eden balıkçılar panikle cesedi sırtlanmışlar ve hemen yakındaki Rusya sınırındaki askeri birliğin tel örgülerine ayakta duracak şekilde yaslayıp kaçmışlar. Devriye nöbetindeki ruh sahası geleği, karanlığa ermiş havada tel örgüye gelip dayanmış bir insan karaltısı görünce ona 3 defa uyarıda bulunmuş. Parola, işaret sormuş. Cevap alamayınca tepki verilmemesi durumunda muhatabına bir şarjör dolusu merminin tamamını kullanarak ateş edebileceğini tebliğ etmiş ve aynen de öyle yapmış. Mermilerin tesiriyle yere yığılan Ukraynalı'nın başına silah seslerini duyan onlarca yüzlerce asker ve askeri araç toplanmış. Yaralıyı helikopterlerle derhal en yakın şehirdeki hastaneye götürmüşler. Birkaç saat içerisinde hastane önüne dolaşan gazetecilere hastane başhekimi çıkıp bir açıklama yapmış. Şu ana kadar bedeninden 6 adet mermi çıkarılan yaralının halen hayatta kalabileceğine dair bir ümit taşıyoruz. Aslında günden güne artan yeni birimler ile önceki zamanlara göre bir bakıma yüz güldüren gönüllü çalışmalar, sosyal hizmetler ve eğitim faaliyetlerine dair rapor arz ettiğim bir konuşmaya bu hikaye ile başladım. Bu haldeyiz dedim. Bu haldeyiz. Ölüyüz. Aslında halen ölüyüz. Ama hala hayatta kalma ihtimalimiz var. Sınırsız rahatlığımızın içerisinde bizim hem de defalarca öldürdüğümüz hizmet hissiyatımızı olur ki Rabbimiz diriltir diye ümit besliyoruz. Bu ümit olmasa bir bakıma hayatımızın takati de olmayacak. Bu hücre inileme ve duyarlılık uyanmalarımız yeterli değil. Nüfus yoğunluğuna yetecek bir nüfus yoğunluğu olmalı Müslümanlığımızın. Hep bir fazla iyiliğin, bir fazla salih amelin, bir fazla yara tedavisinin peşinde olacak bir fazla insana ihtiyaç var. Öyle ki adım atmayan, yola çıkmayan, hamle yapmayan sıratını zora sokar. Dengelere göre antrenmanlı olmayan dengesizliğin kurbanı olur. Öğrenebilen öğretebilir, anlayabilen anlatabilir. Seven sevdirir, gülen güldürür. Müslüman imkansızlık handikapına düşmeden özünde, ecdadına, tarihinde kendi külünü yangına çevirecek neler neler bulur. Ve ihlas ile noktaladım cümlelerimi. Evvela kendi kendime fayda verme duasıyla. İhlası nereden, nasıl öğrendi sorulmuş Cüneydi Bağdadi'ye. Mekke'de bir berberden demiş ve devam etmiş. Paramın olmadığı ama tıraş olmam gerektiği bir zamanda mevkisi yüksek bir zat tıraş etmekte olan bir berbere uğradım. Ona Allah rızası için beni tıraş edip edemeyeceğini sordum. Derhal bir kimse Allah için bir şey istedi mi bütün işler durur diyerek müşterisini bırakıp benim işimi gördü. Sonra bana biraz harçlık da vererek gönlümü hoş edip uğurladı. Elimi para geçtikten sonra yanına uğradım. Eğer senden para alırsam benim niyet ve ihlasıma ne haller gelir bilir misin diyerek beni geri çevirdi. Allah rızası için kapımızda aklımızda birilerinin bir şeylerin belirmediği gün var mı ki? Demiş Halit Yasir Özoğul. Kıymetli abimize selamları gönderiyoruz buradan. Çok güzel bir yazı kaleme almış gerçekten. Okurken de bizi biraz duygulandırdı.
Gönlen yaşadığı için gönlen evet. Yazan bir abimizdir.
Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Genç zamanında bu hafta ilk bölümde Lütfü abiyle beraberdik. Lütfü abiyle beraber gündemi, haberleri, günceli, aktüeli yorumladık. Ardından Kadir Bekar da, Kadir abimiz de bizle beraber güzel şiirlerini paylaştı bizimle. Programımız da bu hafta farklı bir konsepte sizlerle birlikte oldu. İnşallah önümüzdeki haftalarda tekrar görüşelim. twitter.com/gençzamani.com ve facebook.com/gençzamani.com adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Ben aslında bu slash ifadesini pek sevmiyorum ama hani arada slash var ya, o bölme işareti.
Evet.
Bunu mecburen kullanıyoruz. Çünkü radyo işitsel bir yayın organı. Görsel olsa elimizle bile gösteririz. Evet. Şöyle yapacaksınız diye ama dinleyicilerimiz inşallah bizi mazur görürler. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Hatamız olur. Affınıza sığınıyoruz. Haftaya inşallah görüşmek ümidiyle sizleri genç zamanına inşallah katılmaya bekliyoruz. Sorularınızı, eleştirilerinizi. Allah'a emanet olun. Kadir abi, eklemek istediğin bir şey var mı?
Ben memnun oldum. Bu güzel programa beni davet ettiniz. Hem evet. Lütfü abiye hem size Salih abi, Salih kardeşim. Bizi dinleyen kardeşlerimize şöyle bir öneride de bulunmak istiyorum. Özellikle gündemi belirleme anlamında sıkıntı yaşadığımız bu günlerde, bu çağda bu program gerçekten eşi benzeri bulunmaz bir güzellikte. Özellikle Lütfü abinin kıymetli yorumları ve Salih kardeşimizin baldan tatlı sesiyle, sorularıyla çok güzel bir hale geliyor. Ben Trabzon'dan dinlerken çok memnun oluyorum. Ayrıca Erkam Radyo'nun sitesinde de tekrar yapmış olduğunuz programların kayıtları var, daha önce yapmış olduğunuz. Evet. Böyle açıp açıp, hatta bilgisayara da indirebiliyoruz. Açıp açıp indirip indirip onları tekrar dinliyoruz. Allah razı olsun. İnşallah güzel bir programda daha böyle yine konuk olurum. Ben gerçekten çok keyif aldım, memnun olduğum için. Evet. Allah güzel güzel, nice güzel programları nasip etsin. Hem radyomuzun hem de programınızın istikbali, geleceği açısından güzel günler göresiniz diyorum.
Son olarak bir de hatırlatma yapalım. Üsküdar Kitap Fuarı 14 ve 22 Şubat tarihler arasında sizlerle birlikte olacak kıymetli dinleyicilerimiz. 14 Şubat Cumartesi günü saat 11'de başlıyor. Ziyaret saatleri 10.30 ile 20 arası. Kıymetli, çok kıymetli yazarlar kitaplarını imzalamak üzere orada olacaklar. 23 seçkin yazar katılacak. Ahmet Taş Getiren, Sibel Araslan, Tarık Tufan, İskender Pala, Yavuz Bahadıroğlu, Beşir Ayvazoğlu, Murat Menteş, Beyan Matur, Mehmet Niyazi, Cihan Aktaş ve İbrahim Tenekeci gibi önemli isimler sizlerle birlikte olacak. Kitaplarını imzalamak üzere. Yüzü aşkın yayın evi Kadir abi. Oraya gidip kitap almak için ben de sabırsızlanıyorum. Genç zamanın sonuna geldik kıymetli dinleyicilerimiz. İnşallah sürçülisan ettiysek bizi affetmişsinizdir. Twitter'dan ve Facebook'tan bizleri takip edebilirsiniz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.